14 Mayıs 1910, eski takvime göre 1 Mayıs 1326 tarihinde Bursa'da doğdu. 10 yaşındayken ailecek İstanbul'a yerleştiler. Bursa'da başladığı ilkokula İstanbul'da Fransız okulunda devam etti. Ortaokulu Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 1927'de orta, 1931'de ise lise bölümlerini birincilikle bitirdi. İlk yazılarını okul dergisinde yazdı. Aynı yıl 1931 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğreniminin ikinci yılında isteği üzerine Manisa Orta Mektebi'ne İngilizce öğretmeni olarak atandı. 1934'te başvurusu olmamasına rağmen kendisini kolej yıllarından tanıyan hocalarının önerisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi'ne burslu doktora öğrencisi olarak davet edildi. 1935-1939 arasında Amerika'da eğitim gördü. Üniversitede Marksizmle tanıştı. Bu, kendi sözleriyle hayatının dönüm noktası oldu. Doktora tezini Amerikan toplum yapısının işleyişi üzerine yaptığı, mesleki hareketlilik üzerine bir çalışma, Birleşik Devletler'de mesleki gruplaşmaların yaş gruplarına göre dağılımının analizi, 1910-1930 çalışmasıyla tamamladı. 1939'da sosyoloji doktoru oldu. Aynı yıl Türkiye'ye döndü. 1939 Mayıs'ında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim kadrosuna katıldı ve 1948'e kadar istatistik, şehir sosyolojisi, sosyolojiye giriş dersleri verdi. Sosyolojinin temel sorunlarını ele aldığı dersleri öylesine ilgi topluyordu ki, diğer üniversite çevrelerinden dinleyiciler de bu derslere katılıyordu. Sadun Aren, Aydın Yalçın gibi dönemin üniversite asistanları da derslerini izleyenler arasındaydı. Öğrencileriyle birlikte yeni oluşmakta olan Ankara Gecekondularında, Ankara ve Manisa köylerinde saha çalışmaları yaptı. Üniversite dergisine makaleler yazdı. 1941'de bir grup arkadaşıyla birlikte Yurt ve Dünya dergisini, 1943'te daha belirgin bir ideolojik çizgide yayın yapmak amacıyla Muzaffer Şerif Başoğlu'yla birlikte Adımlar dergisini çıkardı. 1944'te Yurt ve Dünya 42. sayısında, Adımlar 12. sayısında, 12. sayı basılmasına rağmen dağıttırılmadı, ağır baskılar nedeniyle yayına son verdi. Boran, 21. sayısına kadar Yurt ve Dünya'nın ve Adımlar'ın sahibi ve neşriyat müdürüdür. 1942'de dönemin önde gelen 24 gazetecisinin ve yazarının bulunduğu CHP Edebiyat Ödülü jürisinde yer aldı. 1941-1942'de doçentlik tezi olan Bir Köy Üzerine Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Tetkikini tamamladı ve sosyolojide tekamül sunuşuyla doçent oldu. Aynı yıl Tek Köy Üzerine olan incelemesini saha araştırmasıyla genişleterek Toplumsal Yapı Araştırmaları, İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki kitabını yazmaya başladı. Kitap 1945'te basıldı ancak üniversite kitabı dağıtmadı. Boran 1942'de faaliyetini gizli olarak sürdüren Türkiye Komünist Partisi'ne girdi. Adımlar'da Zeki Baştımar gibi partililerin yazılarına yer vermeye başladı. Önce Gizli İlerici Demokrat Gençler Derneği'nin, 1945'te de Yasal Türkiye Gençler Derneği'nin çalışmalarını destekledi. Derneğin yayını Ant Gençlik'te faşizm üzerine yazılar yazdı. 1945'te Tan Gazetesi'nde demokrasi üzerine bir dizi makalesi yayınlandı. Yine aynı yıl tek parti yönetimine karşı muhalefet eden, farklı çevrelerin yayın organı olması amacıyla çıkarılan Görüşler'de yazmaya başladı. İktidarın bu çevrelerin yakınlaşmasını önlemek için şiddet eylemlerini kışkırtmasıyla Tan gazetesi ve matbaası tahrip edildi ve Tan'ın yayın yaşamı son buldu. Bu ortamda Boran'ın 1945'te başlayan ve 15 Aralık 1951'de sona erecek olan üniversiteden koparılma süreci başlar. Tan baskınından sonra Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav'la birlikte bakanlık emrine alındı. Danıştay kararıyla görevlerine geri döndüler. 1946'da İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen Süer, meclis kürsüsünden solcu öğretim üyelerine hedef gösteren bir konuşma yaptı. Hükümetten gelen baskılar üzerine fakülte yönetim kurulu kararıyla ders vermeleri yasaklandı. Üniversiteler arası kurula itirazda bulundular. Kurul uzaklaştırma kararını bozdu. Ancak üniversite işleyişi içinde atılmalarını başaramayacağını gören iktidar, 1948'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Üniversitesi'nin kadro kanununu çıkarırken Boran, Berkez, Boratav'ın isimlerini tek tek zikrederek üniversitedeki kadrolarının ödeneklerini kesti. Böylece haklarında özel kanun çıkarılmış oldu. Memuriyetleri devam etti ama ders vermeleri engellendi. İdarenin başvurduğu Danıştay bir suç oluşmadığına karar vermesine rağmen, baskılar sonucunda sağcı talebeleri sınıfta bırakmak, komünizmi ve Rus rejimini methetmek suçlamalarının mahkemelerde görülmesine karar verdi. Yargılanma sonucunda 3'er ay ceza aldılar ama karar Yargıtay tarafından 1950 Haziran'ında bozuldu. Ancak bütün bu bozmalar idari ve hukuki bir sonuç doğurmadı. Böylece 5 yıllık bir usulsüzlük ve hukuksuzluk sonucunda üniversiteden kopartılırlar. Boran açısından sonuç şu oldu. Bilim büyük bir kıymet kaybetmişti ama sosyalizm militan bir lider kazanacaktı. Boran, Berkes, Boratav resmi makamlarca yurt dışına çıkmaya teşvik edildiler. Hatta zorlandılar. Bu arada yurt dışındaki üniversitelerden teklifler almaktaydılar. Ama ülkede kalmak için uzun süre direndiler. Sonunda Boratav 1952'de Fransa'ya, Berkes 1950'de Kanada'ya gitti. Boran 1946'da çevirmen Nevzat Hatko ile evlendi. 1947'de yazdığı, sosyolojinin ana akımlarını ve temel konularını ele aldığı, geriye dönüp baktığımızda sosyoloji başlıklı makalesi American Journal of Sociology'de yayınlandı. Makalenin önemli yankıları oldu ve uzun süren tartışmalara yol açtı. Boran, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle tartışmayı sürdüremedi. Boran o tarihlerde Amerikan Sosyoloji Derneği'nin Türkiye'den tek üyesiydi. 1946'da TKP lideri Şefik Hüsnü Değmer'in kurduğu Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'ne destek verdi. Partinin gazetesi Söz'de demokrasi, demokrasinin sınıf karakteri ve halkın siyasete katılımı üzerine makaleler yazdı. Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nde çalışan, Anadolu Ajansı ve Radyo Dış Yayınlar bölümünde tercümanlık da yapan eşi Nevzat Hatko'nun da işten çıkarılmasından sonra 1949'da İstanbul'a taşındılar. 1950'de Nazım Hikmet'e af çalışmalarına katıldı. Nazım Hikmet'in Büyüklüğü başlıklı yazısı Hür Gençlik'te yayınlandı. 1950'de bir grup arkadaşıyla birlikte İstanbul'da Türk Barışseverler Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyet, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Kore'ye asker yollanmasına karşı çıkan bir bildiri yayınladı. Bildiri dağıtımına Galata Köprüsü'nde katıldı. Boran ve arkadaşları bir gün sonra tutuklandı. Boran önce 3 yıl 9 aya mahkum edildi, daha sonra 15 ay hapis, 5 ay sürgün cezası aldı. Dava sürerken hamileliği nedeniyle geçici olarak tahliye edildi. 1951'de oğlu Dursun'u doğurdu. Barışseverlerden aldığı cezayı tamamladıktan sonra 1953'te TKP tevkifatına dahil edildi. 2 ay tutuklu kaldı. Delil yetersizliğinden beraat etti. Ama dava bahanesiyle açığa alınmış olmasına rağmen devam eden devlet memuriyetiyle ilişkisi kesildi. 1954-1960 arasında eşi Nevzat Hatko ile birlikte kurdukları tercüme bürosunda çalıştı. Ayrıca kitap çevirileri yaptı. 27 Mayıs 1960'tan sonra yeniden yazmaya başladı ve aktif siyasal yaşama döndü. 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi'ne Mehmet Ali Aybar'ın partiye genel başkan olmasının ardından 1962 sonunda üye oldu. 1960 sonrasında 27 Mayıs'ın tamamlanmadığını düşünen ve aynı yolu izlemeyi düşünen çevreler oluştu. Bunlar Yön Dergisi çevresinde toplandı. Aralık 1961'de geniş bir aydın çevrenin imzaladığı Yön Bildirisi yayınlandı. Bildiri çözüm sosyalizmdir demesine rağmen asker sivil bürokrasiye yukarıdan değişimlere vurgusu nedeniyle Aybar ve Boran tarafından imzalanmadı. Boran, Öncü, Vatan gazetelerinde ve Yön, Sosyal Adalet dergilerinde 27 Mayıs darbesiyle önemli bir toplumsal ve siyasal açılış yaşandığını, ancak darbeciliğin çıkar yol olmadığını savunan, kestirme yollara karşı çıkan, işçi sınıfının ve geniş emekçi kitlelerinin örgütlenmesinin, mücadeleye katılmasının başat önemini belirten yazılar yazdı. Partinin etüt ve araştırma bürosunda çalıştı. Yeni parti programının hazırlanması çalışmalarına katıldı. İşçi sınıfının demokratik öncülüğünün programda yer almasını önerdi. Hazırlık grubu içinde çıkan farklılıkta Boran'ın görüşü etkili oldu ve kongreye bu taslak sunuldu. 1964'teki birinci kongreden sonra Merkez Yürütme Kurulu'na, MYK'ya seçildi. 1964'te Bertrand Russell'ın düzenlediği Orta Doğu ülkelerinin atomik silahlardan temizlenmesi toplantısının çağrılılarındandı. 1965 Genel Milletvekili seçimlerinde Urfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1969'a kadar partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına aktif olarak katıldı. Dış politika, milli savunma, eğitim sorunları üzerine konuşmalar yaptı, komisyonlarda görev aldı. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu'nda yer aldı, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu. 1966'da toplanan partinin ikinci kongresinden sonra yeniden MYK'ya seçildi. Kongrede Milli Demokratik Devrim MDD tezine karşı parti çizgisinin sözcülüğünü yaptı. 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya müdahalesine karşı çıkan bir makale yazdı. 1968'de yayınladığı Türkiye ve Sosyalizmin Sorunlarında 27 Mayıs sonrasındaki sosyalist hareketin durumunu ve sorunlarını ele aldı, sosyalist ülkelerin kimi yönelimlerini eleştirdi. Kasım 1968'de 3. Kongre öncesinde Mehmet Ali Aybar'la anlaşmazlık baş gösterdi. Nihat Sargın, Sadun Aren, Şaban Erik, Minetullah Haydaroğlu ile birlikte Beşli Takrir önergeyle Aybar'a karşı bir muhalefet başlattı. Önerge partide kişisel yönetim eğiliminin arttığı, parti politikalarının organlarca belirlenmesi ve açıklanması gerektiği belirtiliyor, tip tüzük ve programında yer alan sosyalizmin demokratik yolunun sulandırılmaması isteniyordu. Üçüncü kongrede Aybar etkili oldu ve Boran GYK'ya seçilemedi. Boran, 1968'de ikinci olağanüstü kongrede GYK üyeliğine seçildi. Parti muhalefetinin görüşlerini savunmak, Aybarcılık ve MDD'cilikle mücadele etmek amacıyla Emek Dergisi'ni çıkaranlar arasında yer aldı. Partinin 1969 seçimlerindeki başarısızlığı üzerine Aybar istifa etti. Genel başkanlığa önce Mehmet Ali Aslan, sonra Şaban Yıldız seçildi. Şaban Yıldız'ın önerisiyle Boran, Ocak 1970'te genel sekreter seçildi. Boran bu dönemde partinin yeniden toparlanması için yoğun bir teorik politik faaliyet içinde oldu. Kasım 1970'te toplanan 4. Kongre sonrasında genel başkanlığa seçildi. Türkiye'de bir parti kongresinde ilk kez Kürt halkının varlığına ve haklarına ilişkin kararlar alındı. 4. Kongre ile 2 yıllık sarsıntıya son verip partiyi yeniden toparlama çalışmaları başladı. Partinin yalnızca yatay değil, dikey olarak da örgütlenmesi gerektiği kararları alındı. Parti örgütleri yeniden canlanmaya başladı. Tip, askerin siyasete müdahalesine ve meclisin devre dışı bırakılmasına karşı çıktı. Boran, faşizm parlamenter kılığa büründürülmüş veya üniforma giydirilmiş şekliyle kapı ağzında boy göstermiştir açıklamasıyla faşizme hayır kampanyasını başlattı. 12 Mart muhtırasından sonra erken seçim önerdi. 12 Mart 1971'deki askeri müdahaleden sonra parti ve bazı partililer hakkında davalar açılmaya başlandı. Mayıs 1971'de Boran, parti yöneticileri ve bazı partililer tutuklandı. Anayasa Mahkemesi Kürt sorunu kararını partiyi kapatma gerekçesi yaptı. Temmuz 1971'de tip bölücülükten kapatıldı. Sıkı Yönetim Mahkemesi ise tipin gizli bir örgüte dönüştüğüne karar vererek yöneticilerini mahkum etti. Boran, Ekim 1972'de 15 yıl ağır hapis, 5 yıl gözetim cezası aldı. Temmuz 1974 affıyla çıktı. Sıkı Yönetim Mahkemesi'ndeki savunması, 1975'te iki açıdan tip davası adıyla yayınlandı. Boran, 1975'te tipin yeniden kuruluşuna öncülük etti. Parti 4. Kongre'nin politik ve örgütsel yönelimleri doğrultusunda çalışmalarına başladı. Boran'a göre tip toplumsal meşruiyetini kanıtlamıştı. Parti bu meşruiyet üzerine inşa edilebilirdi. 1975 sonrasında tipliler 1970 öncesi mirası canlandırmaya yöneldi. Boran demokratikleşme ve demokrasi mücadelesi sorununun üzerinde durdu. Boran'ın Yürüyüş, Çarkbaşak ve Yurt ve Dünya dergilerindeki yazıları ve parti toplantılarındaki konuşmaları demokratikleşme sorununa odaklandı. 1977'deki 1. Kongre'den sonra yeniden genel başkan seçildi. Kongre sonrasında tip, CHP'ye demokrasiyi korumak ve güçlendirmek için işbirliği önerdi, öneri reddedildi. Partinin 1977 Haziran ve Aralık seçimlerinde %1'in altında oy alması önemli bir tıkanıklığa işaret ediyordu. Tip, solun diğer kesimleriyle temaslarını arttırmaya, birlikte politika yapmaya daha önem verir oldu. Boran 1978'den başlayarak ilerici ve sol güçlerin işbirliği çalışmalarını destekledi. 1978'de Türkiye'nin durumunu analiz eden ve öneriler geliştiren Demokratikleşme İçin Plan kitabının çalışmasına öncülük etti. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 1 Mayıs 1979'da yasağı protesto amacıyla ve 1 Mayıs'ı kutlamak için Boran, partililer ve genç öncülerle birlikte sokağa çıktı. Tutuklandı, bir süre tutuklu kaldı. Yargılama sonucunda bir aya mahkum edildi. Boran 1979 Senato seçimlerinde İstanbul'dan aday oldu. Parti bu seçimlerde de başarısız oldu. 1977 ve 1979 seçim sonuçlarından sonra parti siyasi rota değişikliğine karar verdi. Partide tek parti, tek cephe kararlarıyla sonuçlanan bir genel tartışma açıldı. Sonucunda TİP, TİSİP ve TKP'ye birleşme önerdi. Boran bu çizgiyi destekledi. 1987'de Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kurulmasıyla sonuçlanacak birlik süreci böylece başladı. 1979 seçimlerinde yaptığı radyo konuşması nedeniyle hakkında dava açıldı. Dava gıyabında 12 Eylül sonrasında da sürdürüldü ve 8 yıl 9 ay ağır hapis, 2 yıl 11 ay sürgün cezası aldı. 12 Eylül darbesi sonrasında partili arkadaşlarının ısrarı sonucunda yurt dışına çıktı. Askeri juntanın yurda dön çağrısına uymadı, yurttaşlıktan çıkarıldı. Yurt dışında junta karşıtı faaliyetler içinde aktif olarak yer aldı. Yurt dışındayken katıldığı tüm toplantılarda 12 Eylül juntasının faşist karakterini ve buna karşı birleşik mücadelenin önemini vurguladı. Sol birlik çalışmalarına önem verdi ve bu amaca dönük çeşitli toplantılara, örneğin Uluslararası Köln Konferansı'na başkanlık etti. TKP ile birlik görüşmelerinin başlayıp ortak bir partiye doğru yol alındığı ve ortak program çalışmalarının yürütüldüğü süreçte yeni açılımları destekledi. 1987 Ekim'inde birleşmenin açıklanacağı toplantıya katılarak kendini yormaması konusunda doktorların yaptığı tüm uyarılara rağmen kararın açıklanması sırasında TİP, TKP üyeleri ve sol kamuoyu açısından bir kuşkuya yol açmamak için ölümü pahasına toplantıya katıldı. Ve 2 gün sonra 10 Ekim'de yaşama gözlerini yumdu. Cenazesi Türkiye'ye getirildi. Ülke çapında geniş bir toplumsal ve siyasal sahipleniş yaşandı. İstanbul'da on binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Bir bilim insanı, Marksist kuramcı, komünist, demokrasi savunucusu. Boran bir bilim insanıydı. Türkiye'de sosyolojinin kurucularındandır. 1938'de başlayan yazı yaşamı hiç kesintiye uğramadı. Türkiye'nin toplumsal yapısını ve ilişkilerini ortaya koymak için saha çalışmaları yaptı, teorileştirdi. Yazılar ve kitaplar yazdı, bilimciler yetiştirdi. Boran, Marksist bir kuramcı ve sosyalist siyaset insanıydı. Dünyayı yalnızca açıklamayı değil, değiştirmeyi amaçlayan bilimciler kuşağındandır. 1942 yılında örgütlü siyasal yaşama katıldı ve ömrünün sonuna kadar hep örgütlü kaldı. Türkiye'de ilk kadın parti başkanı oldu. 1965-1969 arası parlamentoda bulundu. Bağımsız, demokrat, özgürlükçü ve eşitlikçi bir Türkiye istedi. Bu nedenlerle yıllarca hapis cezası aldı, siyasi sürgün oldu. Behice Boran demokrasi savunucusuydu. Sosyalizm ve demokrasinin yakın ilişkisine her zaman işaret etti. Her zaman tepeden inmeci, kestirme yollara karşı çıktı. Halkın katılmadığı iktidar arayışlarına karşı durdu. Halkın örgütlenmeden ve siyasal yaşama müdahale etmeden demokrasinin gelişemeyeceğini savundu. Her demokratik kazanıma titizlikle sahip çıktı. Her zaman ezilenlerden, dışlananlardan ve hak mahrumiyetine uğrayanlardan yana oldu. Kürt halkının dostuydu. Demokratik taleplerini savundu, destekledi. Bırakınız sorunu dile getirmeyi, Kürt sözcüğünün bile insanların başına büyük belalar açtığı yıllarda tip 1970'te talepleri ve demokratik çözüm yollarını ortaya koydu. Bu nedenle parti kapatıldı, Boran ve arkadaşları 15'er yıla mahkum oldu. Behice Boran'ın Marksist, siyaset ve kültür insanı olarak 56 yıllık yazı yaşamında çok sayıda gazete, dergi, broşür ve kitaba dağılmış çalışmaları vardır. 1931'de Okul Dergisi'nde başlayan yazılarla 1987'de ölümüne kadar yazdı, konuştu, davasını savundu. Yazdığı yazılar birçoğu yazıldığı dönemde ve sonrasında bilimsel, siyasal ve edebi tartışmalara katkıda bulundu, tartışmalar yarattı veya en başat tartışmalarda bir tarafın sözcülüğünü yaptı. Yaşamı boyunca eşitlik ve özgürlük mücadelesini davası olarak benimseyen, yaşamını davası ekseninde düzenleyen, izlediği yolun bütün meşakkatini yüksünmeden göğüsleyen ve gereklerini yerine getiren Behice Boran'ı doğumunun 100. yılında saygıyla anıyoruz. Saygıdeğer yaşamı haklı bir ilgi görüyor. Hakkında kitaplar yazılıyor, belgeseller yapılıyor, toplantılar düzenleniyor. Behice Boran, en önemli çalışmasını bağımsızlık, demokrasi, sosyalizmin ışığını Anadolu'nun her yanında yayan partili arkadaşlarına adamıştı. Boran'ın aklı ve kalbi her zaman onlarlaydı. Bugün de anısıyla, yazılarıyla, eski ve yeni kavga arkadaşlarının yanında, onların saflarında. Onun ve bütün emektarların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.